Ayrım 40, sayfa 315. Her yerde Türk izleri. Rehberimiz Mustafa Küçüktekin 30 yıldır Avusturya vatandaşı, Türk bir araştırmacı. Stephans Dom'un önünde konuşuyoruz. Viyana 1683'ten bu yana en çok Fransa'nın, Napolyon'un işgaline uğramıştır. Daha sonra da en büyük yıkımı Birinci Dünya Savaşı'nda görmüştür. Bu kilise İkinci Dünya Savaşı'nda ağır Amerikan ve İngiliz bombardımanına uğramış, Stefans Katedrali için için yanmış, yıllar süren tamir çalışmalarına rağmen yarım kalmıştır. Şimdi şu katedralin hiçbir yerinde Amerikalıların burayı bombaladığına dair veya Viyana'nın yerle bir edildiğine dair hiçbir işaret göremezsiniz. Bu 60 yıl önce olan bir olay ama bundan 320 yıl önce olan Türk kuşatması her adım başı size hatırlatılır. Viyana'nın ortasında Stefans Katedrali'nin önündeyiz. Yani barış ve sevgi dini olan Hristiyanlığın bir tapınağının girişindeyiz. Bir papazın ayağı altında can veren sarıklı bir Türk'ün başı, yerde sürünen bir Yeniçeri heykeliyle göz gözeyiz. Bu heykeli bir tapınağın ön yüzünde görünce yaptığım söyleşiler daha bir anlam kazanıyor, olağanlaşıyor. İşte genç bir Avusturyalı. Onunla Viyana Üniversitesi'nin önündeki merdivenlerde tanışıyorum. Resim, Banu Avar, Yeniçeri heykelinin önünde. Türk arkadaşım var mı diye soruyorum. Cevabımı alıyorum. Türk arkadaşım olmaz çünkü dinlerimiz ayrı. Büyükelçi Selim Bey'e bu kısa diyaloğu aktardığında Avusturya eğitim sisteminden örnekler veriyor. Viyana kuşatmasını okullarda öğretiyorlar. Onlar için büyük bir tarihi zafer. Sonuçta Avusturya'nın ender başarılarından biri. Çok yakın bir tarihte Napolyon'un burayı yakıp yıktığını hiç hatırlamıyorlar. Türk işgali onlar için tarihi bir dönüm noktası. Aslında Viyana her şeyin özetidir. 60 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan bombardıman uçaklarının yarattığı izler özenle gizleniyor ama 324 yıl öncesi taptaze duruyor. O tarihte Türkler Viyana'yı kuşatmışlar ve tarihteki ilk büyük yenilgiyi yaşamışlardı. Viyana'da 1683 hayaleti. 1683 Viyana'da dün gibi. Kahlenberg'de yürüyorum. Her yerde Avrupa'nın 1683'teki zaferinin izlerine rastlıyorum. Kahlenberg'de Leopoldberg Kalesi ve çevresi, Türklerin Avrupa'daki durduruluşunun kutsandığı ve kutlandığı mekanlardan biri. 300 yıl öncesi Viyana'nın her köşesinde ama özellikle bu tepede yaşat oluyor. Kalede gezen Avusturyalı bir hanımı durduruyorum. Sizce 300 yıl önceki Viyana kuşatmasının izleri hala taze mi? Sanırım evet, özellikle Viyana'da diyor. Peki sadece 60 yıl önce Amerikalıların Viyana'yı bombaladığı da bu kadar net hatırlanıyor mu? Şaşırıyor. Onlar bizi kurtarmaya geldi. İşgal altındaydık. Fransızlar vardı. Viyana'da 19. yüzyılın sonlarına kadar kiliselerin, evlerin ve çeşmelerin üzerine tahtadan yontulmuş Türk kafaları asılmıştır. Tablolarda Türklerin kafalarını sembolize eden maketleri, kazıkların üzerine takıp oyun oynayan ve eğlenen Avusturyalı figürleri vardır. Almanca adıyla Türken Kopfstechen, yani Türk kafası şişleme oyunu yeniden piyasada. Bugün bilgisayar oyunu olarak satılıyor. Türk kayıtlarda şöyle tasvir ediliyor. İnsan havası gibi değişken, üstün zekalı ama şeytanca hareket eden, kadın gibi giyinen, her an hainlik yapmaya müsait, savaşmayı bilmeyen bir insan. Türklerin övülen tek değeri dünya güzeli ülkeleridir. Sanat dergilerindeki Türk padişahlarının portreleri görülmeye değerdir. Sultanlar şeytani bir şekilde vahşi atları ve kılıçlarıyla barbar bir havada tasvir edilmişlerdir. Yeşiller Partisi Başkanı Alexander Van der Bellen'e soruyorum. İnsanlarla konuştuğumuzda hemen 300 sene öncesine gidiyorlar. Neden dünü bugünü unutuyorlar? Irak'ta ve Afganistan'da olan biteni konuşmuyorlar da 300 sene öncesini bu kadar net hatırlatıyorlar. Türklerin 300-500 yıl önceki saldırı ve kuşatmaları insanların beynine kazınmış durumda. Haklısınız. Habsburg İmparatorluğu Fransa ile 800 sene savaştı ama bundan söz edilmez. Viyana'da Türk korkusu. Bartolomeos'un ziyaret ettiği SOS Çocuk Köyü'nün müdürü Angela da Türk karşıtlığını Osmanlı'nın gücüne bağlıyordu. Bakış açımızı tarih belirliyor. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu çok güçlüydü. Sürekli genişliyordu. Şimdi de Amerikan İmparatorluğu büyüyor diye sözünü kesiyorum. Sinirli sinirli devam ediyor sözü. Ama bakın, Osmanlı'yı durdurmuş olmak bizim tarihimizin en önemli kısmıdır. Bu olmamış olsaydı belki biz Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelecektik. Pınar Gökçek, Viyana'da bir Türk öğrenci. Tarihsel Türk korkusu ile tanışmasını şöyle anlatıyor. İnanılmaz bir deney yaşadım. Buraya geldiğimde Viyana kuşatmasının tarihini ezbere bilmiyordum. Ama 6 ay önce 1683'ü beynime kazıdılar. Üniversitede her tartışmada konu bir şekilde Türkiye'ye geliyor, Türkiye konuşuluyor, Türkler konuşuluyor. AB ile ilişkilerden giriliyor, tarihten çıkılıyor. Bu insanların Türklerden hala korktukları açık. Geçen sömestr Avusturyalı bir arkadaşımız bana, "Burada çok Türk var, kuşatılması hissediyoruz. Sizden korkuyoruz," dedi. Viyana sokaklarında herhangi birini, bir iş adamını, bir ev kadını, bir öğrenciyi durdurun, benzer cümleler duyarsınız. Üniversitede mor saçlı bir genç kıza Avrupa'da Türk karşıtlığının sebeplerini sorduğumda geçmişle ilgili diyor. Sadece Viyana'dakiler değil, tüm Avrupa Türklerden korkuyor diye ekliyor. Azınlık eğitimi için desteklenen ve Avrupa Birliği fonlarıyla Türklere eğitim veren bir ilk öğretim okulunun Avusturyalı öğretmeni Andrea aynı sözleri tekrarlayacaktı. Sizce neden Strache ya da Schuster veya diğer Avusturyalı politikacılar söylemlerini hep Türk karşıtlığı üzerine kuruyorlar diye sorduğunda, "Bu sadece Avrupa toplumunun bir endişesi değil ki, bu küresel bir endişe," yanıtını veriyor. "Bunun dinle bir ilgisi var mı?" diye soruyorum. "Hayır," diyor keskin bir ifadeyle. Arkasında tesettürlü genç kızlara bakıyorum. "Andrea, biz çok kültürlü bir okuluz. Aramızda Türk veya birçok değişik ırk ve dinden insanlar var ve hiçbir problem yaşamıyoruz." Arkasında oturan genç kız, "Din ayrımı yapıyorlar, din ayrımcılığı var," diye mırıldanıyor. Strache'nin basın toplantısı. Avusturya'da yabancı düşmanlığını körükleyen partilerin başında Halk Partisi geliyor. Parti başkanı Strache basın toplantısında İslam'ın Avrupa'da tehlikeli yayılışına işaret ediyor. Din elden gidiyor diyor. Strache önce röportaj istediğimize olumlu yanıt verip son dakikada fikrini değiştirenlerden. Basın toplantısına katılmamızı söylüyor. Yerel gazetecilerden fırsat bulup soruyorum. Hem radikal İslamcı gruplardan şikayet ediyorsunuz, hem de çeşitli şekillerde onları destekliyorsunuz. Avusturya hükümetinin bu uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gidişatı çok tehlikeli buluyorum diyor. Bugün camilerde radikalleşen gruplar ileride politik arenada da söz sahibi olacaklar. Hangimiz İstanbul havaalanına indiğimizde başı gözü kapalı hanımlarla karşılaşıyoruz? Ortada yok. Hepsini buraya yolluyorlar. Devam ediyor. Bakın, Türkiye'yi içimize almamız isteniyor. Bizim üç tane kriterimiz vardı. Tarihsel, kültürel ve coğrafi açılardan Avrupa'ya uygunluk şarttır. Türkiye'ye baktığımız zaman kültürel olarak kesinlikle bize uymadığını görüyoruz. Tarihsel olarak Türkler her zaman karşımızdaydılar. Coğrafi açıdan da Türkiye'nin sadece %3'ü Avrupa sınırları içinde yer alır. Biz Ortodoksları Hristiyanlığın bir parçası olarak görüyoruz. Hristiyanlık bir bütündür. Bu anlamda bizim kültürümüzün içinde yer alır. Ama İslam, Batı dünyası için en büyük tehlike İslam'dır. Soruma cevap vermemişti. Avusturya'da İslami kuruluşların yaygınlaşmasının ardında Avusturya ve Alman istihbaratı vardı. Bir gazeteciye bu konuyu sormuştum. Sizce neden Avusturya'dan bazı siyasi figürler, bazı tarikatların Avusturya'da yaygınlaşmasına cevap veriyorlar? Yanıtı bilemiyorum olmuştu. Ilımlı İslam ve Rönder'in Matuşkası. Avusturya İslami teşkilatların en örgütlü olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Rönder bu teşkilatlardan biri. Türban nedeniyle Türkiye'de üniversiteye giremeyen kız öğrenciler Viyana'da Rönder vasıtasıyla eğitim görüyorlar. Türkiye'nin 600 öğrenci 5 yıldır Rönder'in kanatları altında. Teşkilatın danışmanı ve projenin mimarı Yusuf Matuşka adlı bir Avusturyalı. O aslında bir zamanlar Hristiyandı, kendini İslam'a adadı. Sizin Türkiye'deki öğrencilere büyük desteğiniz olduğu söyleniyor. Kalabalık bir öğrenci grubunu buraya getirdiğiniz anlatılıyor. Uzun sakalına sıvazlıyor. Ben size Wunder hakkında fazla bilgi veremem. Ben sadece öğrenciler için buradayım. Öğrenci getirdiğim haberleri ise bir masaldan ibaret. Peki şu ana kadar kaç öğrenci geldi buraya? Benim bildiğim kadarıyla 600 diyor. Türkiye'yi iyi tanıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz laik eğitim hakkında? Şahsi kanaatimi sorarsanız ben kendimi laik rejime yakın görmüyorum. 3 sene Türkiye'de bulundum ve insanların istekleri doğrultusunda davranmaları gerektiğini savunuyorum. Laikliğin bu bir ülke için şart olmadığını mı söylüyorsunuz diye soruyorum. Bence laiklik konusu Türkiye'de biraz fazla ileri gitmiş durumda diye yanıtlıyor. Matuşka Türkiye'yi fazla laik buluyordu. Herhalde fazla ileri gitmemiş laiklikten olumlu İslam'ı anlıyordu. Avusturya'da birbirine taban tabana zıt görüşler çarpışıyordu. Irkçı görüşleriyle ünlü parti Ştirahe basın toplantısında şunları söylüyordu. Avusturya'da İslamcı fanatiklerin sayısı hızla çoğalıyor. İslam toplumu düzeninde yaşıyorlar. Anayasamız, hukuk kurallarımız çiğneniyor. Birçok camide örgütlenen fanatik gruplar Almanca bile bilmiyor. Hukuk kurallarına, din ve devlet arasında ayrılık ilkesine uymalıyız. Birbirimize saygı göstermeliyiz. Bir takım grupların dini politikaya alet etmelerine izin vermemeliyiz. Aslında Avusturya'ya dinci kesimlerden gelen ilginin kaynağı bu ülkeye damgasını vuran dindi. Viyana Büyükelçimiz Selim Bey, din burada çok kuvvetli bir unsur demişti. Kilise çok kuvvetli. Zira Hristiyanlığın Müslümanlıktan en büyük farkı kilisenin rolü ve burada kilisenin rolünün çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. 18 yaşını geçmiş herkes bir şekilde kiliseye bağlı oluyor ve kiliseden çıkmanız için ayrıca müracaatta bulunmanız lazım. Böyle bir talebiniz yoksa otomatikman kiliseye bağlı oluyorsunuz. Kiliseye belli bir miktarda para da ödüyorsunuz.